23. ayrım. Anvers, Aralık sonu, 1885. Sevgili Theo, gönderdiğim ve ay sonunu çıkarmama yardımcı olan 50 frank için teşekkür etmenin zamanı geldi de geçti bile. Bugünden sonra durum eskisi gibi olacak, o da başka. Gene de birkaç tane daha yapılmış, bitmiş etüt var elimde ve ne kadar çok yağlı boya yaparsam o kadar ilerlediğime inanıyorum. Para elime geçer geçmez çok güzel bir model tuttum ve başının tablosunu gerçek boyutlarında yaptım. İçindeki siyahtan başka oldukça açık renkler kullandım. Arka plana altınımsı parlayan bir ışık koydum. Başın kendisi son derece yalın çıkıyor ortaya. Renkler şeması şöyle. Tonları iyi belirlenmiş ten rengi. Boyunda biraz bronzlaşıyor. Simsiyah saçlar. Bu siyahı elde etmek için lal rengi ile Prusya mavisi kattım. Ceket için kırık beyaz. Geri plan ise çok açık. Beyazdan çok daha açık bir sarı. Simsiyah saçlara şöyle bir kan kırmızısı dokundurdum. Kırık beyazın üstüne de aynı kırmızıdan bir fiyonk. Kafe şantanda çalışan bir kız bu ama resme vermeye çalıştığım anlam ecce homo havasında bir şey. Çevirenin notu. Yani Pilatus kendisini halka gösterdiğinde İsa'nın yüzündeki anlam gibi. Ancak gerçekliğin dışına çıkmak istemediğimden özellikle yüzdeki anlam söz konusu olduğunda imgelemini sonuna dek salıversem de ifade etmek istediğim buydu. Model geldiğinde geçtiğimiz birkaç gece çok çalışmış olduğu belliydi. Oldukça tipik de bir söz etti. Pour moi, le champagne ne me gâille pas, il me rend tout triste. Çevirenin notu. Şahsen şampanya neşelendirmiyor beni, çok kederlendiriyor. O zaman ne yapmam gerektiğini anladım işte. Aynı zamanda hem şehvetli hem de kedere boğulmuş bir şey anlatmaya çalıştım. Aynı modelle bu kez profilden ikinci bir etüde başladım. Sonra daha önce sözünü ettiğim o portreyi yaptım. Hani bana söz vermiş olduklarını. O başın yağlı boya etüdünü de kendim için yaptım. Şimdi de ayın bu son günlerinde yağlı boya bir erkek başı daha yapabilmeyi umuyorum. Neşeliyim, moralim iyi. Özellikle çalışmalarım konusunda. Burası iyi geldi bana. Düşünüyorum da şu orospular neye benzerlerse benzesinler, onlardan kazanç elde etmek başka herhangi bir yoldan daha kolay. Aralarında çok güzellerin olduğunu yadsımak olası değil. Ayrıca günümüzün havası da bu. Bu tür resimler her geçen gün daha çok göze giriyor. En yüce sanatsal açıdan baksan bile karşı gelinecek bir yanı yok bu işin. Ayrıca insanların resmini yapmak eski İtalyan sanatı buydu. Millet'in yaptığı da buydu, Breton'un yaptığı da bu. Sorun hareket noktası olarak ruhu mu yoksa giysileri mi seçtiğin, bir de formu üstüne kurdeleler, fiyonklar asılacak bir askı olarak mı kullanacaksın yoksa anlamı ve duyguyu ortaya çıkaracak bir araç olarak mı göreceksin? Bir de modellik yapan kişi bunu iş olsun diye mi yapıyor yoksa başlı başına sonsuz güzel bir olay olduğu için mi? Geçici olan yalnızca ilke, öteki ikisi yüce sanatın öğeleri. Hoşuma giden bir şey de bana poz veren kızın kendim için yaptığım portrelere benzeyen bir başkasını da yapıp ona armağan etmemi istemesi oldu. Mümkün olan en yakın zamanda kendi odasında dans giysileri içinde bir etüdünü yapmama izin vereceğine dair söz de verdi bana. Şu sırada bu sözünü yerine getiremiyor çünkü çalıştığı kafenin patronu onun modellik yapmasını onaylamıyor. Ama yakında bir kız arkadaşıyla birlikte oturmaya başlayacak. Kendisi de öteki kız da portrelerinin yapılmasını istiyorlar. Gene geleceği günü hararetle, umutla bekliyorum çünkü hem çok çarpıcı bir yüzü var hem de kendisi nükteli biri. Öte yandan her şey hıza ve ustalığa bağlı olduğuna göre kendi kendimi de yetiştirmeliyim bu arada. Çünkü bu gibilerin vakti de, sabrı da çok kısıtlı. Aslında bir iş çabuk yapıldığı için daha az iyi olacak diye bir kural yok ve kişi model kesin kıpırtısız duramazsa bile çalışabilmeli. Görüyorsun ya, tüm canlılığımla çalışmaya verdim kendimi. Bir şeyler satıp biraz daha fazla kazanabilmem, kazanabilsem çok daha hevesle, çok daha sıkı çalışacağım. Portier'e gelince, daha cesaretimi kaybetmedim ama yoksulluk belimi büküyor. Ayrıca şu sıralar tüm resim alım satımcılarının başında aynı dert var. Yıldızı sönmekte olan, işleri hep kötüye giden bir takım insanlar. Az huysuz insanlar değil bunlar. Her yanı saran kayıtsızlığın, anlayışsızlığın karşısında bir şeyler yapmaya uğraşmalarını beklemek güç. Üstelik bulaşıcı bir şey bu. Her türlü işin, alışverişin durduğunu ileri sürmek saçmalık aslında ama insan ne olursa olsun çalışmayı sürdürmek zorunda. İnançla, hevesle, kısacası coşkuyla. Portier'e gelince, empresyonistlere ilk sergileyenin ama kopardığı gürültüyü Duran Ruel'e kaptıranın o olduğunu sen kendin söylemedin mi bana? İşte bundan da anlaşılacağına göre inisiyatifi olan yalnızca konuşmakla kalmayıp bir şeyler yapan bir kişi. Belki artık 60'ına geldiği için ağırdan alıyor. Ya da onun durumu da birçok başkasınınkine benziyor. Resim almanın moda olduğu, işlerin çok iyi gittiği dönemde sırf bu resim alma deliliğinin sürekliliğine inanmadıkları, fiyatlardaki aşırı yükselmeye kanmadıkları için önemsiz ve yeteneksiz kişilermiş gibi küstahça bir kenara itilen nice aklı başında zeki adam olmuştur. Şimdi işler bozuldu ya, bir vakitler diyelim 10 yıl önce pek ortalıkta pek hareketli olan nice resim alım satımcısının güneş tutulmasına uğramışçasına ortadan yok olduğunu görüyoruz. Ve daha işin sonu gelmedi. Arkasında pek az sermaye olan ya da hiç olmayan kişisel inisiyatif belki de geleceğin tohumunu taşıyor. Zamanla göreceğiz. Dün Rembrandt'ın daha önce hiç görmediğim bir tablosundan çekilmiş bir fotoğraf gördüm. Ve tam anlamıyla çarpıldım. Bir kadın başıydı bu. Işık göğsüne, boynuna, çenesine, burun deliklerine, yanaklarının alt bölümüne düşüyordu. Alın ve gözler, herhalde kırmızı tüylü kocaman bir şapkanın gölgesinde kalmıştı. Yakası iyice açık olan bluzda da kırmızı ya da sarı vardı, büyük bir olasılıkla. Geri plan karanlık. Yüzdeki anlamda ise esrarlı bir gülümseme var. Aynı Rembrandt'ın kendi portresindeki gülümseme. Hani elinde bir bardak şarap, kucağında da Saskia olan tablodaki gibi. Bugünlerde aklım fikrim hep Rembrandt ve Hals'le dolu. Onların tablolarını çok çok gördüğümden değil, çevremdeki insanlar arasında bana o günleri anımsatan pek çok tipe rastladığımdan. O dediğim halk balolarına hala sık sık gidiyorum. Kadınların başlarını, denizcilerin, askerlerin kafalarını görmek için. 20-30 kuruşluk bir giriş ücreti ödüyorsun, bir bardak bira içiyorsun. Çünkü pek az gerçek alkol içiyor bunlar. Ve bütün bir gece keyif ediyorsun. Ya da ben bu insanların nasıl eğlendiklerini seyrederek keyif ediyorum. Modele bakarak çok çok yağlı boya çalışmak, yapmam gereken bu ve gerçek ilerleme kaydetmeye ciddi olarak yardım eden tek şey de bu. Çok uzun süre yetersiz beslendiğimi anladım. Senden para gelince yiyebildiğim yemeği sindiremedim bu yüzden. Neyse, bunun da bir çaresini arayacağım. Çalışırken tüm enerjimi toplamamı, verimli olmamı engellemiyor bu ayrıca. Gene de evin dışına çıktığımda açık havada çalışmak çok zor oluyor. Kendimi aşırı bitkin hissediyorum. Resim yapmak insanı yoran bir iş elbette. Ama buraya gelmezden kısa bir süre önce Dr. Van der Loo'ya gittiğimde, çevirenin notu, Eindhoven'deki hekim, her şeye karşın oldukça sağlıklı olduğumu söyledi bana. Yaşamımın en iyi yapıtlarını verebileceğim yaşa gelmekten umut kesmemeliymişim. Tüm gerginliklerine, sinirliliklerine karşın 60 hatta 70 yaşına varabilmiş ressamlar olduğunu, benim de bunu başarmak istediğimi söyledim ona. İnsan sakinliğini korur, moralini yüksek tutarsa, içinde bulunduğu ruhsal durum yapacağı işlere çok yardımcı oluyor. İnanıyorum buna. Bu bakımdan buraya gelmekle çok şey kazandım. Yeni yeni düşüncelerim var. İstediklerimi anlatmak için yeni araçlarım da. Daha iyi fırçalarla çalışmak yararlı olacak çünkü. Ayrıca o karmin ve kobalt var ya, bayılıyorum o iki renge. Kobalt harikulade bir renk. Objelerin çevresinde atmosfer yaratmak için daha güzel bir şey olamaz. Karmin ise şarap kırmızısı ve şarap kadar sıcak, canlı. Zümrüt yeşili de aynı. Bu renkleri kullanmamak yanlış bir tutumluluk olur. Kadmiyum da öyle. Amsterdam'da bir hekimin bünyem hakkında söylediği bir şey beni çok sevindirdi. Pek fazla ömrüm kalmadığını düşündüren kimi belirtiler yüzünden gitmiştim bu adama. Bu konuda doğrudan doğruya fikrini sormadım da. Beni hiç tanımayan, ilk kez gören biri üstünde ne gibi bir izlenim bıraktığımı öğrenmek istedim. Bu yüzden o sıradaki küçük bir rahatsızlığımdan yararlanarak gittim ve konuşma arasında genel olarak bünyemden söz açtım. Bu hekim beni sıradan bir işçi sanarak, demir işçisisiniz herhalde dediğinde nasıl sevindiğimi bilemezsin. İşte kendimde gerçekleştirmek istediğim değişim de tam buydu. Daha gençken kafasıyla çalışan aşırı gergin birine benzerdim. Şimdi ise bir kanal ya da demir işçisini andırıyorum. İnsanın vurdum duymaz olabilmek için bünyesini değiştirmesi de hiç öyle kolay bir iş değil. Gene de dikkatli olmalıyım. Elde ettiğimi yitirmemeye, daha da çok güç kazanmaya çalışmalıyım. Şimdiki çalışmalarıma gelince, daha iyisini yapabileceğimi hissediyorum. Ancak daha bir genişliğe, havaya gereksinmem var. Yani demek istediğim, biraz daha fazla para harcayabilmem gerekiyor. Her şeyden önemlisi, en önemlisi, yeterince model tutamıyorum. Daha nitelikli işler çıkarabilirim ama masraflarım da ona göre daha çok olur. Öte yandan, insanın yüce bir şeyi, gerçek bir şeyi, üstünlüğü olan bir şeyi amaçlamak zorunda olduğu doğru değil mi? Burada halk arasında gördüğüm kadınların vücutları içimde korkunç büyük bir dürtü yaratıyor. Kadın olarak onlara sahip olmaktan çok daha fazla resimlerini yapmak dürtüsü bu. Gerçi her ikisini de yapmak isterim, o başka. De Goncourt'un kitabını yeniden okuyorum. Kusursuz Şeri'nin ön sözünde de Goncourt'ların neler çektiklerini anlatıyor. Nasıl yaşamlarının sonunda melankoliye kapılmışlar. Evet, ama kendilerinden eminmişler. Çünkü bir şey başardıklarını, yapıtlarının hep kalacağını biliyorlarmış. Ne adamlarmış yahu. Bizim ikimizin de düşünceleri birbirine şimdi olduğundan daha yakın olsa, her konuda kesinlikle anlaşabilsek, biz de aynı şeyi neden yapmayalım? Ha, bu arada şunu da hatırlatayım. Yıl sonunda ne olursa olsun, her bakımdan 4-5 günlük bir oruca gireceğimden, mektubunu mutlaka Ocak ayının birinde gönder. Geciktirme. Belki bunu anlamakta güçlük çekeceksin ama, elime para geçtiğinde, bir süre aç kalmışlığıma karşın, en büyük iştahım yemek için olmuyor. Resim yapma iştahı çok daha güçlü. Hemen model aramaya çıkıyorum ve para bitinceye değin sürdürüyorum bunu. Bu arada yiyecek adına kursağıma giren tek şey, yanında kaldığım ailenin sabahları verdiği kahvaltı ile akşam yemeği olarak bir fincan kahve ile ekmek. Resim yapabildiğim sürece yetiyor da artıyor bu. Ama modeller gidince kendimi oldukça bitkin hissediyorum. Buradaki modelleri seviyorum. Kırsal bölgedekilerden o kadar değişikler ki. Özellikle karakterleri bütünüyle farklı. Bu karşıtlık yeni yeni fikirler veriyor bana. Özellikle ten renkleri konusunda. Son yaptığım yağlı boya başta vardığım yer, beni tümüyle tatmin edecek kadar değilse bile, şimdiye dek yaptıklarımdan çok başka. Gerçek olmanın önemine yeterince inandığını bildiğimden rahatça konuşabilirim seninle. Köylü kadın resmi yaptığımda onun köylü kadın olmasını istiyorum, aynı nedenle. Eğer orospuların resmini yaparsam, yüzlerinde orospu anlamı olsun isterim. Rembrandt'ın yaptığı o orospu başı bu yüzden son derece çarpıcı geldi bana. O esrarlı gülümseyişi öylesine sonsuz bir güzellikle yakalamış ki ve de yalnızca kendisi, o büyücüler büyücüsü, böylesi bir ciddilikle yapabilirdi bunu. Benim içinse bu çok yeni. Ama temelde istediğim şey, Mane yapmış, Courbet'de, Allah kahretsin, bende de aynı hırs var. Ayrıca edebiyatın büyük adamlarının, Zola'nın, Dode'nin, Goncourt'un, bazen kadın irdelemelerinin sonsuz güzelliğini çok derinden, ta iliklerimde hissetmişimdir. Stevens bile doyurmuyor beni çünkü onun kadınları benim kişisel olarak tanıyabileceğim tipler değil. Bana sorarsan seçtiği kadınlar da en ilginç olanlar değil. Her neyse, ne olursa olsun mutlaka ilerlemek istiyor ve kendim olmak istiyorum. Çok inatçı hissediyorum kendimi. Artık insanların benim ya da çalışmalarım hakkında ne dedikleri hiç umurumda değil. Burada çıplak poz verecek model bulmak oldukça zor görünüyor. En azından benim kız reddetti. Bu red cevabı belki de tam kesin olmayabilir. Ama razı etmenin hiç de kolay olmayacağı kesin. Oysa bu kızın çıplak yağlı boyası harika olurdu. Bana kalırsa ticari açıdan bakıldığında yüzyılın sonu olarak adlandırılabilecek bir dönemin başlangıcındayız şimdiden. Kadınlarda devrim zamanlarında olan türden bir çekicilik var ve aynı türden bir prestij. Ve kişi kadınları çalışmalarının dışında tutmakla çağ dışı bir tutum içine girmiş olur. Her yerde aynı bu. İster kentte ol, ister kırsal yörelerde, zamanı ayak uydurmak istiyorsan eğer, kadınları mutlaka hesaba katacaksın. Hoşça kal. Yeni yıl için en iyi dilekler. ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Anvers, Ocak 1886. Sevgili Theo, Paris'e Haziran ya da Temmuz'dan daha önce gelmemi onaylarsan beni çok rahatlatacağını söylemek zorundayım. Düşündükçe Paris'e bir an önce gelme hevesim her an artıyor. Düşünsene, bu süre içinde her şey iyi gitse bile, yani gene birçok eksiklik olacak tabii ama iyi beslensen falan bile tamamıyla iyileşmem için aşağı yukarı 6 ay gerekecek. Öte yandan şu son aylarda çektiklerimi Mart'tan Temmuz'a kadar Brabant'ta çekecek olursam, ki öyle olacak elbette, iyileşmem çok daha uzun süre alacak. Şimdi şu sıralarda kendimi çok zayıf hissediyorum, hatta aşırı çalışmanın tepkisi olacak zayıftan da beter, besbeterim. Bu son derece olağan bir şey. Sorun daha iyi beslenmek olduğuna göre, Brabant'ta da tüm paramı modellere harcayacağım da kesin olduğuna göre, bütün olaylar yeni baştan aynen tekrarlanacak. Bu ise hiç iyi olmayacak sanırım. Dolayısıyla ne olur daha önce gelmeme izin ver. Hatta hemen geleyim diyorum. Paris'te bir tavan arası kiralarsam, boya kutumu ve desen malzemelerimi yanımda getirirsem, en acele yapılması gereken resimleri Cormon'a, çevirenin notu, Vincent, Paris'te bu sanatçının atölyesinde ders alacaktı. Gittiğimde bana mutlaka çok yardımcı olacak olan antikten kopya etütleri çabucak bitirebilirim. Gidip ya Louvre'da ya da École des Beaux-Arts'ta desen çalışabilirim. Bundan başka yeni bir yere yerleşmeden önce her şeyi çok daha iyi tasarlayıp düzenleyebiliriz. Eğer ille de gerekliyse Mart ayında Nuenen'e gitmeye razıyım. Orada bir ay kalıp çevreyi incelerim. İnsanları, nasıl model falan bulunabiliyor mu bakarım. Ama bu gerekli değilse, ki olduğunu sanmıyorum, o zaman bırak Mart'tan sonra doğruca Paris'e geleyim. Örneğin Louvre'da desen çizme çalışmalarına başlayayım. Bir atölye tutmak konusunda yazdıkların üstünde enine boyuna düşündüm. Bana öyle geliyor ki bu atölyeyi birlikte arasak, temelli birlikte oturmaya başlamadan önce bir süre geçici olarak birlikte otursak ve ben Paris'teki yaşamıma tek başıma bir tavan arası tutarak başlasam, örneğin Nisan'dan Haziran'a kadar daha iyi olur. Cormon'a devam etme vakti gelinceye kadar Paris'te yeniden yolumu yordamımı bulmuş olurum böylece. Ayrıca moralim de daha yerinde olur. Şunu da söylemem gerek sana. Gerçi akademiye gitmeyi sürdürüyorum ama oradakilerin dırdırı çoğu kez dayanılmaz oluyor. Çünkü bana karşı ters ve nispetçi tutumlarını sürdürmekte kararlılar. Gene de her türlü tartışmadan uzak kalmaya, kendi yolumda devam etmeye çalışıyorum. Aradığım şeyin izini nihayet yakaladığıma inanıyorum. Alçı kalıplara bakarak desen çizme konusunda istediğimi yapabilsem daha çabuk bulacağım belki de. Her şeye karşın akademiye gittiğime memnunum. Prendre par le contour. Çevirenin notu. Konturdan hareketle resim yapmak. Dedikleri şeyin sonuçlarını gözleme fırsatını bol bol bulabildiğim için her şeyden çok. Çünkü sistematik olarak yaptıkları bu. Bana da bu yüzden dırdır ediyorlar. Fait d'abord un contour. Votre contour n'est pas juste. Ne corrigerez pas ça. Si vous modelez avant d'avoir sérieusement arrêté votre contour. Çevirenin notu. Önce konturunuzu yapın. Konturunuz bozuk. Konturunuzu ciddi olarak belirlemeden modelaj yapmakta direnirseniz çalışmalarınızı düzeltmeyeceğim. Görüyorsun ya, hep aynı biçimde sona eriyor. Bir de bu sistemin sonuçlarının ne kadar tatsız, ne kadar cansız, ne kadar içi boş olduğunu görmelisin. Evet, İnan ki bir kez olsun bunları yakından gördüğüm için çok mutluyum. En az 25 kez konturunuzun canı cehenneme demek istedim ama tartışmaya girmeye değmez diye düşündüm. Gene de hiçbir şeyi söylemememe karşın sinirlendiriyorum onları. Onlar da beni.